Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde geçen gün karşımıza çıkan ve bizim çok hoşumuza giden bilimsel bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız.
Aslında fark ettik ki bugüne kadar Kanada Geyikleri bölümünde anlattığımız şeylerin bilimsel bir açıklaması varmış. Yani aşama aşama yazmış adam bunları ve biz bunları deneyimlerimizle aktarıyormuşuz. Bildiğim bilimsel bir şeyden bahsediyormuşuz. Bugün bunları toplu bir şekilde söyleyelim istedik, değil mi?
Evet. Bu bölümde sizlere Kanadalı antropolog Ober Calervo'nun kültür şoku hakkında yaptığı bilimsel araştırmayı aşama aşama anlatacağız.
Şimdi aşamalara geçeceğiz ama ilk olarak şunu söylemek lazım. Bu araştırma Kuzey Amerika'ya iltica etmiş veya göçmen olarak gelmiş insanlar üzerinde yapılmış, onlar üzerinde denenmiş ve ortaya çıkarılmış bir araştırma. Tabii ki biz göçmenler için de, Kanada'ya gelmiş göçmenler için de büyük benzerlikler taşıyor. Bizim söylediklerimize de, örneklerimize de büyük benzerlikler taşıyor. Bu yüzden bugün bu konuyu seçtik. Evet, ilk aşamayla başlayalım herhalde. İlk aşama ne?
İlk aşama tabii ki herkesin de çok hoşuna giden balayı aşaması. Bu aşamada insanlar şunu deneyimliyor. Yeni bir ülkeye geliyorsun. O ülkeye gitmeyi zaten uzun zamandır düşlemişsin. O ülkeye gittiğinde daha hayatının kalitesinin daha iyi olacağını vesaire düşünüyorsun ve yıllardır o ülkeyi düşündüğün için kafanda. Bu ülkeye geldiğinde ya da herhangi başka bir ülkeye gittiğinde böyle bir balayı gibi. Aa işte o caddesi çok güzelmiş. Aa burası ne kadar güzelmiş. Ay burayı ne güzel koruyorlarmış. Ay çöp sistemleri çok güzelmiş gibi böyle etrafındaki bütün her şeyi çok pozitif bir şekilde algılamaya yönelik ve bir durumda oluyorsun. Böyle her şey hoşuna gitmeye başlıyor. Buraya biz balayı evresi diyoruz.
Biz demiyoruz da adam demiş. Ben buraya mesela videolarda şey diyordum. Şaşkınlık evresi. Her şey bana şaşırtıcı geliyordu. İlk kez Kuzey Amerika'ya gelmişim. Ulan diyorum kamyonet kocaman. Evlerin bahçesi kocaman. Ne bileyim işte yolda geyik görüyorsun falan. Hani sanki Türkiye'de geyik yokmuş gibi ama. Yani her şey bir şaşırtıcı geliyordu. Ama Oberg abimiz ne demiş? Honeymoon yani balayı evresi demiş. O da olur, ben yerim bunu, güzel yani.
Evet, güzel. Her şey muhteşem geliyor. Oh diyorsun ki artık kar yağıyor, buz gibi hava diyorsun ki ne kadar güzel kar yağıyor falan filan.
Hiçbir şey umurunda
mesela,
değil.
Mesela muhteşem, her şey çok güzel. Muhteşem.
Sonra
muhteşem.
Ama.
Evet, birinci aşamada zaten bir süre böyle gidiyorsun. Eğlenceli eğlenceli. Sonra ikinci aşamaya geliyoruz. Reddedilme evresi. Artık bu dönemde insanlar biraz daha sinirlenmeye de başlıyor ve gerçeklerle yüzleşmeye başlıyor.
Balayı bitti.
Balayı artık. Bitti. Artık bu dönemde ikinci evrede böyle diyorsun ki ben bir ev kiralamaya çalışayım. Tak adam diyor ki ev kiralayamazsın. Burada oyun yok, buyun yok.
Ha, Kuzey Amerika olarak yani Kanada olarak konuşsa mesela kredi puanın yok.
Evet, Kuzey Amerika'da başka bir şey oluyor yani. Evet, ya da bir iş yerine başvuruyorsun. Aslında alabileceğin bir iş ama İngilizcen yetmediği için bunu yapamıyorsun. Ya da aslında tamamen yapabileceğin bir işi iyi iletişim kuramadığın için yapamıyorsun. Alamıyorsun daha doğrusu. O zaman böyle bir artık yavaş yavaş gerçeklerle yüzleşmeye başlıyorsun.
Bir ben neredeyim lan hissi bu, değil mi artık? Bu reddedilme. Şunu işte evi alamamışsın, işte istediğin işi alamamışsın ya da hani çoğumuzun geldiği gibi ilk zamanlarda garsonluk yapmaya başlamışsın. Hayatın gerçekleri ve para kazanma, o reddedilme hissi bir mutsuz etmeye başlıyor.
Evet,
balayı
evet,
bitti.
Evet. Hatta belki garsonluk yapmak için başvurdun, orada bile reddedildin.
Orada da bir sıkıntı var.
Ve sürekli her başvurunun tabii ki yolunda gitmediği için reddedildikçe sen de böyle bir sinir, aynen, böyle bir yavaş yavaş hani, ne oluyor olan halleri gelmeye başlıyor.
Nereye geldim ben? Bunun için mi geldim? Bu mu yani?
Aynen öyle. Bu. Sen de oldu mu bu?
Oldu.
Ya aslında aynen, kendimizden de örnekler verebiliriz.
Evet, yani bende de oldu. Hani dediğim gibi o şaşkınlık evresi bende neredeyse bir yıl sürdü. Ama sonra baktım kamyonların hepsi artık aynı. Evlerin hepsi aynı.
Para yok.
Para yok. Yetmiyor. Hani işte garsonluk yapıyorsun falan, müdürün sana bağırıyor. Biliyorsun ben, bu ne ya? Benim hayal ettiğim ülkede bunlar mı gelecek başıma? Yani
aynen. Reddedilir. Ev tutamıyorsun, araba almak istiyorsun, onu alamıyorsun vesaire vesaire, böyle bir reddedilmede sinirlendin. Ondan sonra üçüncü aşama geliyor. Üçüncü aşamada da tabii ki artık balayın bitti, gerçeklerle yüzleştin, reddedilmeye başladın ve bunun sonucunda da üçüncü aşamada diyorsun ki bir dakika, regression dedikleri böyle geri çekilme aşaması, yani kendini yavaş yavaş geri çekiyorsun bu aşamada. Genelde insanlar diyor ki bir dakika, ben evet bu ülkedeyim ama bu ülke beni kabul etmiyor. Ben burada başaramıyorum. O yüzden bu dönemde de insanlar yavaş yavaş kendi alanlarını, kendi kültüründe olan insanları bir araya toplayıp yaratmaya başlıyor. Yani aynı dili konuştuğun, aynı kültürden geldiğin, A dediğinden B diyeceğini anlayacak insanları bir araya alıyorsun, sıkıştırıyorsun ve diyorsun ki artık ben hayatımı burada her ne kadar farklı bir ülkede olsam da kendi kültürümün, kendi balonumun içinde yaşayacağım diyorsun.
Bunu da biz yapıyoruz mesela.
Evet.
Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Hani sonunda sen de oraya geldin.
Evet.
Bu geri çekilme aşaması mı, ama bizim hoşumuza gitti ve biz bundan bir şey çıkardık. Hani biz tam bir Türk toplumu içine kendimizi kapatıp burada bir şeyler yapar. Tamam, şirket olarak yine sadece Türk toplumuna bağlıyız, buradan bir açıklığımız var, ama ben kendi açımdan konuştuğumda şey gördüm. Türk toplumu içerisindeyim. Kendi işimi en güzel nasıl yapabiliyorum? Türkçe'yi yapabiliyorum. Ondan sonra işte YouTube kanalı, o gerileme benim kendi gerileme dönemimde ortaya çıkmış bir kurtuluş yolumdu mesela. Bir de bunu şey olarak kullananlar var değil mi? Bu gerileme dönemi, bahsettiği dönemi şikayet dönemi olarak da aslında benim kendi açımdan nitelendirebilirsin.
Bu dönemde şikayet ve biraz pişmanlığa da vurmaya başlıyorsun aslında. Aslında o yüzden şikayet ve pişmanlığa vurduğunda o kendi çevreni oluşturuyorsun ki, çünkü o zaman aynı insanlarla aynı şekilde şikayet etme lüksün oluyor. Çünkü bir Kanadalı ile oturup Kanada'yı şikayet edemiyorsun, ama kendi kültüründen bir insanla oturup çok rahat, ya bu ülkenin de soğunu yok, bu ülkenin de bilmem nesini, işte bakkala gidiyorum $8 yazıyor, işte para öderken 8.75 ödüyorum gibi böyle şikayetleri birbirine anlatarak
birbirini doldurmaca.
Birbirini
rahatlayarak, yani birbirini dolduruyorsun, rahatlıyorsun aynı zamanda.
Aynen, destek diyecektim ben ama
destek doldurma da değil. Doldurma. Burada bir parantez açalım aslında, çünkü bu bahsettiğimiz bu dönemi Türkiye'de olup herhangi bir şekilde yurt dışında yaşamamış birinin anlaması, empati kurması çok kolay bir şey değil. Ben de ilk duysam ve hani ilk derdim ki ne diyorsunuz lan, neyin şikayetini yapıyorsunuz, ama burada gerçekten o küçük topluluklarında ben çok fazla da Türk'te de rastlıyorum. Toplanıp en küçük şeyden bile ülke hakkında şikayet edip hiçbir pozitif yönünü ele almadan şikayete başlıyorlar. Gerçeklik payı olan şeyler de var ama ulan insan araya biraz pozitif bir şey katar. Yok. Birbirini dolduruyor. Kötü.
Aslında bu sadece Türklerde olan bir şey değil. Hani bunu da söylemek lazım. Ben bunun aynısını işte Ukraynalılarda, Japonlarda, Latin Amerikalılarda da görüyorum. Yani o yüzden bu aslında bir göçmen psikolojisi diyebiliriz. Ya da iltica etme insanların psikolojisi de diyebiliriz. Yani.
Adam da Türkleri ele almamış zaten. Genel olarak göçmenleri ele almış. Hani. Evet. Meksikalı da olabilir onun için. Başka bir şey de olabilir.
Dördüncü evre. Dördüncü evreye de geldikten sonra aslında son iki evremiz kaldı. Beş aşamadan oluşuyor bu. Dört ve beş çok önemli. Çünkü aslında dananın kuyruğunun koptuğu yerler burası oluyor. Dört ve beşe gelebildiysen zaten bu ülkede mutlu bir şekilde yaşayabiliyorsun. Ama dördüncü evreye gelemeden pes edip ülkene geri dönüyorsan orada zaten hikayen bitmiş oluyor. Senin için Kuzey Amerika ya da gittiğin ülke tamamen bir fiyasko, berbat bir ülke haline geliyor ve kendi ülkene dönüyorsun. Ama dördüncü ve beşinci evreyi de geçersen o zaman aslında olaylar biraz daha değişiyor.
Dönen döndü, giden gitti, iyileşme aşaması başladı.
Evet, dördüncü aşamamız da iyileşme aşaması. Artık bu dönemde burada kaldıysan bir işe girmiş oluyorsun, o iş yerinde ufak ufak bir ortamın oluyor, evini almış oluyorsun ya da kiralamış oluyorsun. İşte oradaki düzene yavaş yavaş ayak uyduruyorsun. Aa, diyorsun ki ya aslında burası da çok kötü bir yer değilmiş. Yani evet, hem kendi kültürümle aynı iletişimde kalabiliyorum ama aynı zamanda buranın kültüründen insanlarla da çalıştığım yerde bu iletişimi kurabiliyorum, o bağı kurabiliyorum. Artık bir alışverişe çıktığımda bütün düzeni biliyorum, ne rahatım. Nerede. Evet, rahatım. Nasıl iletişime geçebileceğimi biliyorum. İngilizcem bir seviyeye gelmiş ve buraya alışma evresinin başlangıcından ortalarına doğru gelmeye başlamışsın.
Bu dördün aslında hem 3 isim koyabiliriz. İyileşme de diyebiliriz, kabullenme de diyebiliriz, alışma da evresi de diyebiliriz. Evet. Her şey buna uyuyor. Evet. Kabullendim artık ülkeyi. Bu ya. Elimdeki bu. Güzellikler bu. Hayat bu.
Evet, ve buna uyum da sağladın. Artık bundan sonrası kolay. Yani uyumda sağladıktan sonra buraya zaten yerleşiyorsun. Her şey yolunda, işin gücün, araban neyse neyin, her şey güzel bir şekilde gidiyor. Ya bu aşamaya geçtiysen tebrikler.
Evet. Biz şu an o aşamada izleyebilir miyiz? Deriz artık bence.
Ben 5'e de tamamladım. Ben hepsini tamamladım ben diye düşünüyorum yani.
Ben daha 5'e geçmedim. 4'teyim.
Evet. 5. aşamaya geçiyorum o zaman. Beşinci aşama. Beşinci aşamada da Oberk abimiz diyor ki bu tersine kültür şoku aşaması. Evet, burası gerçekten çok garip ve olan bir şey. Gerçekten olan bir şey.
Artık sen Kanadalısın, Amerikalısın.
Evet, sen artık göç ettiğin o ülkenin insanısın aynı zamanda. Evet, bir kendi ülkenin kişiliği var ama buranın da bir kişiliği var üzerinde. Ve kendi kültürüne geri döndüğünde, bazen kendi ülkene geri döndüğünde, tatil için olsa bile kafalar yanmaya başlıyor. Çünkü senin normalin buranın normali olmaya başlıyor ve kendi ülkendeki önceden sana normal gelen her şey bir anda farklı gelmeye başlıyor.
Garip gelmeye ya da yanlış.
Yanlış gelmeye başlıyor, evet. Ve o zaman da kendi ülkene gittiğinde tersine bir kültür şoku yaşıyorsun. Ben buna inanmıyordum. Yani hani ben dedim ki ya bu nasıl olur canım, öyle bir şey olur mu ya, saçmalama, zaten doğduğun büyüdüğün yer. Yani böyle bir şey yaşayamazsın. Ben bunu şöyle yaşadım. Yaklaşık 2 yıl falan Türkiye'ye gitmemiştim. Sonra Amerika'daydım o dönemde. Amerika'dan ilk Türkiye'ye geri döndüğümde annemle alışverişe gittik. markete geldik. Bütün her şeyi kasadan kasiyer geçirdi. İşte dedi ki şu kadar tutarı. Ben de tamam kredi kartıyla ödeyeceğim dedim. Kadın bana bakıyor, ben kadına bakıyorum. Kadın bana bakıyor, ben kadına bakıyorum. Kart elimde. Kadın bana bakıyor, ben kadına bakıyorum. Annem dedi ki oğlum artık kartını vermeyecek misin dedi. Ben de o an bir şey düştü. Aa evet ya, biz Türkiye'de kasiyerlerin eline kartlarını veriyorduk.
Onlar çekiyor.
Evet, bu anlattığım olay 6,5-7 yıl önce, hatta 7-8 yıl önce olan bir olay. Hani onlar, biz kartımızı veriyoruz, onlar zıt diye oradan geçiriyor, sonra pin giriyorduk, şifreyi giriyorduk vesaire. Kanada'da bu tam tersi ya. Ya burada asla bir servis elemanı ya da bir kasiyer sizin kredi kartınızı, sizi dışında hiç kimse sizin kredi kartınıza dokunamaz. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Bu çok minnacık ufak bir aslında ayrıntı.
Post makinesi sana geliyor. Ama bak sen bunu anlattığında aklıma ne geldi? Bu küçük minnak ayrıntı aslında bankacılık kültürünü falan o kadar çok etkiliyor ki. Mesela Kanada'ya baktığımızda kredi kartlarının şekilleri böyle saçma sapandır. Bir tiptir. Tabii ki hani gold'u işte bilmem nesi falan farklı renkte ama mesela Türkiye'de insanlara özel kredi kartları var. Yok fotoğrafını bastıran var. İşte taraftar kredi kartları var. Çünkü neden? Birinin eline veriyorsun ve kredi kartına bakıyorlar. Aa diyor ki hani ben gittiğimde işte Galatasaray'ın bonus kartı vardı. Bakıyor aa Galatasaray'ım falan muhabbet çıkıyor. Burada böyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü senin kredi kartını senden başka kimse görmüyor. Mesela bak ne kadar ticareti de etkileyen bir aslında yapı, kültürel bir şey.
Evet belki bak hiç düşünmemiştim şu an.
Bilmiyorum ben böyle bir bağlantı koydum.
Evet ama hani bu sadece ufak bir şey ya da şeyden de mesela işte Türkiye'de
yaya geçidinde mesela araba duracak diye beklersen ya, ölürsün.
Gerçekten öyle hani böyle bir an bir yaya geçidine geçeyim geçmeyeyim mi böyle bir kafam duruyor. Gerçekten duruyor yani bunu şimdi ya hadi oradan sallıyorsun falan diyebilirsiniz ama buraya çok alıştıktan sonra onu yaşamaya başlıyorsun. Ve o zaman kendi ülkende böyle sudan çıkmış şoka balığa giriyorsun. Dönüyorsun ve diyorsun ya nasıl ya bir dakika ne ara ben buraya geldim ya da işte metroya bineceğim. Toronto'da herkes önce sağa sola geçer. Ya tamam yine araya kaynayanlar olur ama hani bir...
Yeni gelmiş göçmenlerdir onlar büyük ihtimalle.
Evet kesinlikle öyle. Bir izin verirsin. Kapı açılır, insanlar iner. Ondan sonra araya girersin, içeri girersin daha doğrusu. Hani onu yaptığımda ben böyle işte metrobüs biniyordum. Böyle kenara geçtim. Millet içeri girdi falan ama dedim ki ya bir dakika burada bu işler
binemedin
biraz daha farklıydı diye. Çok ufak şeylere çok alışıyorsun. Çünkü yıllarca burada yaşıyorsun ve kendi ülkene gittiğinde işin gerçeği biraz afallıyorsun. Yani
tabii bunlar küçük örnekler. Bunun çok daha büyük örneklerini artık konuşmak bile gereği bile duymuyoruz. Mesela istifa eden yöneticiler falan tarzında. Bir de bunların şoku ekstra yani düşün. Biz kredi kartından bahsediyoruz ama daha büyük yaşanan şoklar da var. Bunu da atlamamak lazım. Böylece bir bilimsel videonun, bilimsel bir veriye dayanarak yaptığımız bir videonun sonuna geldik. Aslında bugüne kadar Kanada Geekleri videolarında parça parça bahsettiğimiz şeyleri bilimsel bir veri altında toplayıp size sunmuş olduk. Umarım beğenmişsinizdir.
Hatta bu araştırma 1960'lara kadar falan dayanıyor yani. O yüzden buraya gelen ve bunları hisseden insanlar da kendilerini yalnız hissetmesinler. İlk değilsiniz, son da olmayacaksınız muhtemelen. Buraya gelmeyi düşünen arkadaşlara da umarım yardımcı olmuştur bu video. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.
Haydi hoşçakalın. Bye bye.